Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, yeni bir Kültürden İrfana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, izzeti, ikramı hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dostlar, her zaman olduğu gibi kültür gözüyle, irfan gözüyle değerlerimize bakıyoruz. Bir önceki programda ideal bir şehir nasıl olmalı diye giriş yapmıştık ama ideal bir şehre girerken aslında evden başlamamız gerektiğini düşünerek İdeal bir evin nasıl olması gerektiğine değinmiştik ve programın sonunda aslında Abdurrahman Bey, ki her zamanki programımızın sunucusu ve konuları değerlendiren değerli insan, evde balkon yoksa turşu bile kuramazsınız demişti. Hı hı. Dolayısıyla ben de aslında evden çıkmamalıyız, evden çıktığımızda zaten her şey başlamıştı demiştik. O programın üzerine ben evden çıkmış oldum aslında Abdurrahman abi. Evi değiştirdik ama bu değiştirirken de yaptığımız programa uygun olarak birazcık daha Müslümanca bir eve taşınalım. Hani böyle apartmanda tıkılıp kalmaktansa, basık tavanlı evlerden kalmaktansa daha manzaralı olsun ve daha böyle insanla, tabiatla iç içe olsun diye biraz uzaklaşmış olduk ama şehirden.
Şimdi ona insani ve İslami diye bir tabir kullanılıyor.
Evet.
Çünkü insan olan her şey İslami, İslami olan her şey insanidir.
Çok güzel. Evet.
Bunu böyle doğru oturtmak lazım. Evinden çıktın mı zemine ayağın basıyorsa orası güzel bir evdir.
Evet, ona dikkat ederek. Ama şeyde kalmıştık, programda şurada kalmıştık. Bir ideal bir evin nasıl olması gerektiğinde kalmıştık. Yani balkonu demiştiniz, balkondan başlamıştık aslında. Çocuk odası, erkek çocuk, kız çocuk odası ayrımı olacak. İdeal bir İslami ve insani ev nasıl olmalı?
Şimdi balkonu şuradan yaptım, evet. Konu ettim. Balkon esasında bahçenin muadili.
Evet.
Yani bahçe olmayan yerde
balkon,
balkon çok ihtiyaç. Yine balkon olsa olur bahçeli evde ama esas balkonun olmadığı apartman, yani çok katlı apartman modellemesinde, mimari modellemesinde balkon olmazsa olmaz bir tenezzüh, eski tabirle teneffüs alanı, bir rahatlama alanı. Şimdi bunu da ortadan kaldırınca
Fransız balkon yapıyor.
Fransız balkon yapınca evin içine daha kısılıyorsun. Ha ne yapıyorlar? Pencereleri boydan boya yapıp eve bir takım ferahlık getirmeye çalışıyorlar ama o da mahremiyeti kapatıyor.
Evet. Pencere perde demek aslında bir anlamda.
Pencere. Evet. Geçen ismini söylemeyeyim. Anadolu'nun bir ilinden geçiyoruz otobandan. Tabii otobanın çevresinde de yeni yerleşim yerleri var. Yüksek binalar var. O camlı binalar.
Büyük camlı binalar.
Büyük camlı binalar. Esasında iklim de çok uygun değil ona. Sıcak bir bölgemiz. Çünkü cam ısıyı hemen iletir. Dikkat ettim. Bir sürü evin perdesi açık.
Evet.
Niye biliyor musun? Çünkü evden bakan diyor ki yol bana uzak diyor. Yani işte 300-500 metre, 600 metre diyor.
Kimse beni görmez zaten diyor.
Beni göremez diyor. Ama akşamleyin ışığı yaktığınızda evet evin içindeki şeyler tam seçilemiyor.
Ama silüet olarak görünüyor.
Şahıslar seçilemiyor ama ya evinizin perdesi yok. Ya perde kullanma ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Esasında muhafazakarsınız bu. Ama diyorsunuz ki nasıl olsa beni görmüyorlar.
Nasıl olsa görmüyor, evet.
İşte bu kırılma başlıyor bir yerde. Nasıl olsa nasıl olsa diye bir kırılma başlıyor. Çünkü siz efendim söyleyeyim biraz daha liberal, daha şu bu bilmem ne olabilsin dünya görüşü olarak. Ama hane mahremiyeti, evin içi özel alandır. Bu özel alanınız niye görülsün ve paylaşılsın ki? Sana ait bir alandır.
Evet.
İlişki de böyle. Karı koca ilişkisi, çocuklar, ebeveynler ilişkileri, varsa kayınvalide, kayınpeder ilişkileri bunlar. Niye böyle her şey açık ve meydanda olsun? Efendime söyleyeyim. Bağırdığınızda yandaki, üstteki, alttaki hepsi bütün olaya
şahit olsun.
Şahit ve haberdar olsun. Ne gerek var ki böyle bir şey? Çünkü size ait özel alan kalmıyor. Özel alanınız kalmadığında siz siz olmaktan çıkıyorsunuz. Bireyi kutsallaştırıyormuş gibi yaparak esasında sıradanlaştırıyorlar.
O da çok tehlikeli.
Kesinlikle tehlikeli. Yani bireyi özel alana çekiyor. Sen özelsin, sen şusun, busun, şey yap. Kendini önemse, ciddiye al. Ama aynı telkini herkese yaptığında herkes aynı şeyi yapmış oluyor. Esasında sıradan yozlaşıyorsun.
Evet.
Yani sen bir özel olmuyorsun. Sen sıradan oluyorsun. Çünkü herkes senin gibi, sen neyi yapmayı istiyorsan, neyi hedefliyorsan, yani ne hamburger yemek istiyorsan herkes aynı hamburgeri gidip yemeye çalışıyor. Sana ait bir şey olmuyor ki.
Evet.
Nereye geliyoruz işte, hani geçen konuşmanın ilk başında homo economicus
evet.
dedik ya, Adam Smith. Hı-hı. Yani bireyselleştikçe, dışı açıldıkça harcayan, tüketen bir birey haline geliyorsunuz. Ve o bireyin, ferdin, topluluk, birkaç kişi olması, ev hayatı vesaire şube falan, böyle bir sürekli harcayan ve bunun içinde para kazanma mecburiyeti olan, bak çalışmak değil,
para
kazanma mecburiyeti. Evet. Ne kadar para kazanacak? O hayat seviyesini tutturabilecek. Minimum o tabanda bir para kazanman lazım. Bu parayı kazanamayınca ne yapıyorsun? Sıkıntı, stres başlıyor. Hayat sana dar gelmeye başlıyor.
Evet.
Niye? Esasında o modern ev, apartman, barınma şartlarında yaşadığın için. Hı hı. Şimdi evde bir hanımefendi hamur açsa, gerçi şimdi erkekler de yapmaya başladı. Bu arada dünyanın en iyi aşçıları erkeklerdir.
Evet.
Onu da dipnot geçelim.
Evet.
Bir hamur açtınız, pizza yaptınız veya pide yaptınız, fark etmez zaten, birbirine hemen aynı. Aynısı. Verdiniz fırına, pişirdiniz onu. Dışarıdan sipariş verdiğinizin yarı maliyetinde.
Evet.
Bak bunu otur akşam hanımınla bak fiyatlaması. Yarı maliyetinde. Ama ne yapıyorsun? Tabii evde ayakları uzatmış, elinde dijital bir malzemeyle, hı hı, meşgul olmadan biraz emek sarf ederek bunu yapmış oluyorsun. Ama kendi istediğini, hı,
temiz, nezih,
kendi güvendiğin istediğin şekilde, yani içine ne koyacaksın? Mısır mı koyacaksın? İşte peynir mi koyacaksın? Mesela ya bana ait bir pizza, ben yaptım bu pizzayı. Evet. Bana ait.
Aslında az önce söylediğimiz özelleşmenin tam özelleşme aslında.
Aynen öyle.
Başka
kimse
de yok.
Kendi ye, misafirine yedir. Hı-hı. Kalan mı oldu? Koy dolaba, ertesi gün ısıt. Hı-hı. İşte donuk pizzanın kralı bu.
Evet.
Daha da ötesini söyleyeyim. O pizzayı açarken hamurunu 3 tane daha aç. 2 tanesini koy kenara, ertesi gün ye. Ama küçük ve dar ev hayatları, mesela sıkışmışlık, size bu alanı kapatıyor.
Evet. Siz daha pizza yapmışsınız gibi geldi bana. O kadar iyi tarif ettiniz yani, ama
yani
yaparsınız.
İyi pizza olursa, evet, çok severim, yerim.
Pizza bu arada pideden geliyormuş. Öyle diyorlar. Pide deyip pizzaya çevirme diyorlar. Kendi kültürümüzü bırakmışız.
Zaten içerik aynı.
Aynı, evet. Yani bizim pidelerimiz de daha zengin aslında.
Şöyle mesela yuvarlak pide denilen, hı-hı, şey pizza esasında.
Pizza yani, evet. Ama özenti bir anlamda.
Şöyle Akdeniz havzasında olan bir şey. Sosyokültürel olarak baktığımızda, hı-hı, Akdeniz havzası. Bir geçiş sağlanmış ama, hı-hı, aynı şekilde erişte.
Evet, erişte Doğu Anadolu.
Erişte, oluyor. Makarna, pilav.
Evet, yani tabii.
Aynı makarna diye bizim İtalyan makarnası dediklerimiz bir kısmı da erişte. Yanlış olmasın. Herhalde bu Fettuccine'in dedikleri var mesela. O böyle kalın, hmm, yol. Yani bu toplumsal bir, toplumların birbirleriyle olan geçişkenliğini de gösteriyor.
Evet.
Gösteriyor.
Evet.
Yani o hamuru almış, biraz daha
Değiştirmiş. Belki açmış, doğurmuş.
Evet. Ondan sonra esasında çok da bir şey yok. Bir fark yok. Yani Amerika'dan bize gelen bir şey değil bu.
Değil. Amerika'da mutfak da yok bu arada.
Amerika kim? Sonra alıyor. Evet. Yani Amerika'ya pizza ve makarnayı tarif edilen şeyi İtalyanlar götürüyorlar.
Evet.
O orada biraz daha farklılaşarak dünyaya yayılıyor.
Evet. Ama günümüzde pizza yapmak için mutfak gerekiyor. Evlerde mutfak da kalmadı. Şimdi 1+1, 1+0. Evet. 1+0 ev var. Farkında mısınız? Yani 1+0 diyor. Bütün hayatınızı o salon içerisinde yaşayın. Gündüz yemeklerinizi dışarıda yiyin. Akşam dışarıdan söyleyin. Ondan sonra o 1+0'da konaklayın. Ve sonra gündüz olunca tekrar çıkın, gidene doğru gidiyor. Yani ev hayatı denen bir şey kalmamış oluyor.
Yani işte öyle bir hayatı yaşamak için minimum bireyin 30 bin lira minimum gelir olması lazım. Minimum. Hmm. Kirayı verecek, elektriği, suyu, yemesiydi, içmesiydi, şusu busu geldi gitti vesaire.
Evet.
Topladığınızda 30 bin lira.
Evet.
Bak bunun içerisinde diğer ihtiyaçları yok.
Evet.
Sadece o evi kirasını vermesi ve geçindirmesi vesaire diye.
Evet.
Çünkü o küçük evler daha pahalı.
Çünkü daha çok tüketeceklerine inanıyorlar insanlar. Onlar için yapıyorlar herhalde.
Evet.
Peki ideal evet.
Biz şöyle diyelim. Hı. Huzurun huzuru arayanların evi veya huzurlu ev.
Nasıl olmalı?
Huzuru evet.
Nasıl
huzura kavuşur. Evet. Bunu evden şehre doğru şimdi
çevirelim.
Çekelim.
Evet. Huzurlu ev kaç artı bir olmalı?
Kaç artı bir diye bir şey koymayalım. Siz kaç kişiyseniz oturma odası denilen yer veya misafir odası.
Misafir odası. Şu an yok.
Yok şöyle hayır.
Evet.
Bir de konak ağırlamak eski tabirle. Şimdi evet. Eskiden otelcilik çok yaygın değildi.
Evet.
Otelcilik son 20-25 yılımızın hikayesi.
Köy konakları falan vardı. Evler genişti.
Misafir evde
ağırladı. Evet.
Misafir
odaları vardı.
Anadolu'da İstanbul'da biri geldiğinde muhakkak akrabasına gider kalır veya Anadolu'da İstanbul'dan biri, büyük şehirlerden biri Anadolu'ya gittiğinde herkese akrabasının evinde
doğru.
Kalırdı.
Evet.
Peki şimdi ne oluyor? Mesela varlıklı bir aile. Anadolu'dan biri geldiğinde veya tam tersi olduğunda diyor ki ben bunu otelde ağırlayayım diyor. Ona bir önem atfetme gibi oluyor. Daha rahat etsin diyor. Ama sen bu ortamı evin içinde oluşturduğunda zaten müşterek bir hayat yaşıyorsun. Bu akrabalık, dostluk şey. Daha sıcak
unutmuyorsunuz.
Bir ilişki oluyor.
Dede,
doğrusu da bu.
Tabii dede, anneanne, babaanne.
Yapabiliyor muyuz bu arada evet. Dostluğu derken? Yapabiliyor muyum ben? Ne kadar yapıyorum? Dışarıdan ben evime hiç sipariş vermiyor muyum? Mümkün değil böyle bir şey.
Evet. Günümüzde mecbur olmuş artık. Mümkün olan en azı.
Alışkanlık mecbur olmuş. Kafanız öyle çalışıyor. Karnınız aç, yoldasınız. Eve yaklaşıyorsunuz. Ya kim yemekle uğraşacak? Bugün işte pizza söyleyeyim, şunu söyleyeyim de ertesi gün yemek yaparım diyorsunuz.
Evet. Bir kurtarıcı oluyor bir anlamda.
Ya o
daha
artık
az
şey olmuş. O artık
belki.
Hayatına insan eklenmemiş. Ama günümüzdeki kriz bunu şu an aşağı doğru götürüyor. Şu an aşağı doğru gidiyor.
Artık herkes evde mi yapmaya başlıyor? Daha
mecbursunuz.
Evet.
Mecbursunuz. Özellikle
peki,
et fiyatları, et ve süt ürünlerinin fiyatları açısından baktığınızda daha evde yapmanın daha ekonomik olduğu, esasında
evet.
Daha doğru ve sıhhatli olduğu bir yerdesiniz.
Evet. Şimdi ev genişledikçe aslında geniş evde anneanne, dede, babaanne gibi akrabaların konaklaması ve çocukların aslında onları bir nebze olsun daha yakından tanıma, beraber vakit geçirme olanakları artıyordu. Şu anda 1+1 evde ne anneanne, ne dede, ne babaanne gelip kalabilecek durumda değil. Aslında biz nesiller arası bu buluşmayı da ertelemiş oluyoruz.
Yani çalışan anne baba
oluyoruz.
Çalışan anne baba varsa o evde muhakkak hanımefendinin ailesi ya beyefendinin ailesinden biri o evde yaşamalı. Yani
yaşamalı.
Anne baba çalışıyorsa o çocuklar ekranların
veya
işte bakıcıların insafına bırakılmamalı.
Evet, çok önemli. Anne baba yoksa çalışıyorsa ya evet. Anneanne ya babaanne
çünkü
olmalı.
Çünkü psikolojik olarak da birbirlerine yakınlar. Dede torun.
Tabii.
Nine torun ilişkileri. Çünkü artık çok tecrübesiyle hayat yaşamış ama artık hayatın sonuna doğru yaklaşmış. Onun da farkında. Biraz daha böyle şey istiyor. Daha böyle şen olmak istiyor.
Evet.
Çocuklar da zaten şendir. Birbirleriyle uyum sağlayabiliyorlar.
Bir hayatı paylaşmış oluyorlar. Aslında eskiden avluya da hayat diyorlarmış. Galiba
evet.
Ortak bir hayatın yaşandı.
Hala Orta Asya.
Var mı Orta Asya'da?
Türkçesinde. Orta Asya'daki Türk lehçelerinde hala hayat derler.
Hayat derler.
Evet. Anadolu'da da duydum.
Anadolu'da
da.
Evet.
Ya çünkü hayat orada döndüğü için.
Evet. Peki ideal bir eve değinmiş olduk aslında. Bir nebze olsun hani belki dinleyicilerimizin, belki izleyicilerimizin kafasında bir şeyler şekillenmiş oldu. Programın başına söylemiş olduğunuz şey çok önemli. İnsani ve İslami olması gerekiyor. Yani insanları üzmeyecek ve İslami olacak bir hayat nizamına ihtiyacımız var. Artık evi oluşturduk diyelim ki. İnsani ve İslami bir evimiz var. Ev hayatımız ona göre şekilleniyor. Artık şehre geçelim isterseniz. Çünkü evler şehirleri oluşturuyorlar. Ve şehirler ortak nizamın, ortak hayatın, birlikte yaşanılan bir hayatın belki oluşturduğu, artık mecburi hale gelen bir yapı. Köyler yok, kasabalar yok. büyük şehirler var artık. Şehirlerin de büyükleri, belki metropoller var. Sizce ideal bir şehir nasıl olmalı?
Şimdi sokağa çıkalım.
Tamam, sokağa çıkalım. Evden sokağa, doğru.
Evet.
Evet.
Dedik ya, sokağa evet. çıkalım. Hı-hı. Sokakta yürürken yine emniyet, asayiş, emin olmak.
Evet.
Meselesi var. İki, bayındırlık meselesi var.
Sokakta.
Evet. Sokakta. Yani ne demek bayındır? Belediyecilik hizmetleri. Sokakta çevrenin bir nahoş görüntüler, çöptü, pislikti vesaire, bunların olmaması bir. İkincisi, insanların bayındırlıklarken, yürürken doğru bir zeminde rahat yürüyecekleri bir zemin oluşması. Üçüncüsü, ağaçlar.
Evet.
Ağaç çok önemli. Ağaç neden önemli? Bir, ağaç sizi güneşten korur. Ağaç kuşları barındırdığı için kuş sesleriyle bir
ayrı bir huzur verir zaten.
Neşe katar.
Evet.
Evde oturana da yolda yürüyene de. Ağaç gölgeliktir dedik. Efendim söyleyeyim.
Soğuktan da korur çoğu zaman.
Şiddetli yağmur vesaire soğuktan da korur, sıcaktan da korur.
Evet.
Yani
meyveliyse besin
verir. Meyveliyse evet. onu diyecektim. Besin verir veya belli dönemler güzel kokular verir. Mesela ıhlamur dikin. Portakal, narenciye dikin. Mesela bizim güney öyledir. Adana, Mersin vesaire oralarda mesela turunç dikerler. O mevsim bir geldiğinde böyle her sokaklara taraf, parfüm sıkmış evet. gibi olur.
Evet.
Yani bu doğru bir şekilde doğru bitkiyi doğru zamanda oralara ekmek önemli.
Sokaklarda meyveli ağaç dikmiyorlar ama genelde belediyeler meyvesiz ağaç olmasına özen gösteriyorlar. Sadece gölgelik yapsın.
Ya akasya bizim yapıyor, bizim burada o. Mesela güneyde söylediğim gibi turunç vardır.
Turunç vardır. Evet.
Başka yerlerde. Biraz da tabii şunu da şey yapıyorlar tahmin ediyorum. Bildiğim bir konu değil ama çok yani şehrin egzozu çekecek bir takım
bir tür şey olsun.
Bazı şey olsun. Ağaçlarda emme ve dışa verme, egzoz etme.
Kirli havayı alıp temiz havayı verme özelliği var.
Özellikleri var. Veya kim mesela su çeker. Bazı ağaç, mesela çok sulak bir bölgede şehir kurmuşsunuzdur. Okaliptüs ağacı gibi ağaçlar ektiğinizde zeminden ciddi manada su çeker. Ağaçlar çok su su tüketen bir ağaç.
Evet.
Mesela ıslak zeminse, gevşek zemin, ıslak zeminli sulu bölgelere onu yapacaksınız gibi şeyler.
Evet.
Doğru ürünü seçmek.
Evet.
Ve bu sokağa çıktığınızda söylediğim gibi bunları yapıyorsunuz. Bu yaya kısmındaydı.
Evet.
Araç kısmına geldiğinizde bir de şöyle bir şey var. Araya mesafe koyduğunuzda. Yani misal diyorum, yağmur yağıyor. Daracık yol. Araba bir geçiyor herkesi yağmurdan ıslatıyor. Çok alttan tabii. Çamurlu suyla ıslatıyor.
Evet. Çünkü yollar dar.
Yollar
kaldırımlar
dar.
Yok. İnsanlar mecbur.
Yine yollar oluştururken mimari çok önemli.
Şu anda araçlara göre şehir yapılıyor.
Evet.
Bakın insana göre değil.
Birbirlerinin güneşini kesmemek diye bir tabiri var. Yanlış hatırlamıyorsam da bir hadis-i şerif bu. Yani çünkü evin içinde güneş olması lazım. Evleri dizayn ederken, ev derken sokakları dizayn ederseniz
kimse kimsenin güneşini kesmeyecek.
Bu evin şeklini de etkiler.
Tabii.
Geniş yaparsanız bu rahat olur. Bazı yerde dar yapmanız lazım sokakları. Orada çok güneş vardır. Orada da insanlar gölgelik peşindedir. İşte Siirt, Urfa, Diyarbakır vesaire buralarda
evet.
dar sokaklar yapılır.
Evler birbirine çok yakındır.
Evler birbirine çok yakındır. Evet. Gölgelidir. Bahçelidir evler. Daracık sokaktan geçersin. Yani coğrafyayla alakalı bir şey ama insanın gerçekten yolda emin olarak yürüyebileceği.
Gecenin herhangi bir saatinde bile.
Gece saatinde, gündüz saatinde çamurdan vesaire şuradan buradan emin olacağı bir şekilde hayatı dizayn etme meselesi.
Bu bayındırlıkla alakalı bir şeydi ama şöyle bir de sorun var. Birincisi kaldırımlarda artık araçlar park ediyor. Kaldırımın amacı insanların yürümesi ya. İnsanlar kaldırımda yürürken bir araç park ediyorsa o araç size kızıyor. İnin aşağı park edeceğim diye. Çok absürt ve garip bir durum. İkincisi de Gecenin bir vaktinde aslında sokak dediğiniz evinizden sonra adımınızı attığınızda güvenle nefes alıp rahatça işinize dostunuza gittiğiniz bir alan. Ama şimdi adımınızı attığınızda çok hızlı bir şekilde geçen motosikletler, çok hızlı bir şekilde geçen arabalar var. Bir de gece vakti herkesin uyuduğu bir saatte o sokaktan çok yüksek sesle, müzikle böyle geçen insanlar var. Yani aslında sokağa girdiğinizde sokağın da bir adabı olması lazım. Sokağa girdik, müziği kes, sokağa girdik.
Şimdi şöyle yani adab evet. Eskiden olsa evet. Çünkü eskiden mahalle kültürü vardı. O şekilde giden bir araba mahalleye girdiğinde biraz gittiğinde tak biri önüne çıkar durdururdu.
Evet.
Sesi kısardı.
Tabii.
Ha bizim geleneğimize geldiğimizde evde hasta olan evde bir ağır hasta bir şey varsa farklı renkte bir çiçek şimdi aklıma gelmedi de bir çiçek koyar şeye.
Camın önüne, pencereye,
önüne. Seyyar satıcılar geçerken, o evin önünde, o civardan geçerken bağırmayı keserler sesleri.
Allah Allah.
İçerideki insan rahatsız olmasın.
Hassasiyete bakın.
Veya hamile kadın vardır geceliğin. Efendim söyleyeyim, cenaze vardır, taziye vardır vesaire. Buralarda böyle bir şey ama şimdi öyle bir hayat yok.
Kimsenin umurunda değil yani. Kimsenin,
ya, evet. Bir düğün yapıyor adam. Yıkıyor ortalığı.
Evet.
Özellikle mekanlar, oteller,
yan apartmanda bunlar. Cenaze var.
Yan apartman değil. O civar.
O civar, evet.
Çünkü desibel mesibel ayarlama yok. Polis zabıta geldiğinde desibeli düşürüyor. Şey gittiğinde oradaki kalabalığın eğlence coşkusuna göre, onun ritmine göre müziği arttırıyor.
Evet.
Başkası diye bir şey. İşte birey evet. Kafası da orada.
Kendi kafasına
yani o anki, sonra. Hayır oradaki bireyleri mutlu edeceğim.
Evet.
Diğerlerini düşünmüyorum. Ben merkezi bir hayat yaşıyorum.
Evet.
Tabii ama şöyle bir şey var. Esas olan belediyecilik kanunları.
Evet.
Yani kuralları koyduğunuzda buna asayişte dahil ediyorum. Buna, bu kuralları doğru koyduğunuzda cezayı da tabiri caizse yazdığınızda herkes kendine gelir.
Bir süre sonra toparlanır.
Cezasızlık yani bir insan mükafat ve mücazat üstüne kurgulu.
Ya mükafat olacak ya ceza olacak.
Ya ceza olacak.
Ya ölül ya ceza.
Evet. Cennet cehennem.
Evet.
Ya en üst seviyesindeki budur cennet ve cehennem. Cennette huzur bulacak, mutluluk olacak. Dünyada çektiği bir takım zorlukların karşılığı olacak diye cennete umut ediyoruz. Haddi aşmak, kural ihlallerini karşılığı da cehennem diye bir korkacağımız bir yer var. Şimdi siz insanlara korkacak bir alan bırakmadığınızda adam inşaat yapıyor. Yolu kapatmıyor bile.
Tabii.
Yolun ortasına kadar araba geliyor, bakıyor ki inşaat malzemeler çalışıyor.
Geri dönmek zorunda.
Şeyler geliyor. Evet. Geri takıyor, geri dönüyor. Hiç umurlarında değil. Şimdi maalesef İstanbul'da deprem korkusuyla birlikte
her
birkaç senedir
evet.
Bir kentsel dönüşüm çok hızlı gidiyor.
Şimdi daha da hızlanmış oldu. Evet.
Ama yani belediye buradan bir çağrımız olsun. Bunun bir partisi protesti de yok.
Evet.
Bütün belediyeler için bu geçerli. Yani yazık insanlara. Ya bu işlerin kurallarını doğru koymak lazım. Yol kapanacak mı? Şu saatte şu saat arası yol kapanabilir. Yani kontrolü geçiş alacak insanlar olması lazım. Ama hiç artık kadınlar araba kullanıyor. O kadıncağız kamyonların arasında nasıl geçecek?
Müteahhit bir arkadaşım vardı. Yani çok hoşuma giden bir uygulaması vardı. Bir yerde inşaata başladığında birincisi zaten bütün dairelerde tek tek nota yazarak özür diliyor. Filan filan tarihte inşaata başlayacağız. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz. Bir de yazıyı zaten çok büyük bir şekilde asardı. Bir de o inşaat süresince o çevredeki, o sokaktaki araçların işte ayda iki defa mı iki defa yıkama ücretini de karşılıyordu. Yani bizim inşaattan dolayı sizin araçlarınız battı, kirlendi. Dolayısıyla iki kere böyle bir şey vardı. Hatta ben takılmıştım, yetersiz demiştim. Bence evlerine de temizlikçi, bir temizlikçi gönderin, camları kirlendi falan
diye. Tabii canım şimdi.
Hassasiyete bakın ama şimdi de dediğiniz gibi haber böyle vermeden maalesef.
Yani o doğal bir şey gibi görüyor.
Evet. Onu. Benim hakkım gibi. Yani evet, bu benim hakkım gibi.
İşte İslamilik burada devreye giriyor. Herkes İslami kavramı aklına geldiğinde böyle kisvesel veya bir takım ibadetler.
Onu algılıyorlar. Yanlış aslında.
Hayır efendim bu tamamen İslami bir şeydir.
Hayatın ta ortası bu aslında.
Yani Ha ama sokak hayvanlarına bakmak İslami'dir. Ama sokak hayvanına günde farklıdan 5 kişi birden yemek vermesi de İslami değildir.
Evet.
Şimdi öyle bir bazı yerler var ki ben herkesin elinde bir poşet, içinde kedi köpek
maması.
Maması. Bulduğu hayvan önüne şey koyuyor. Ondan yarım saat sonra başka bir teyze geçiyor veya hanımefendi geçiyor, o da bırakıyor.
Evet.
Yani
o insani öz şeyini kaplamış oluyor.
Ya
belki.
İnsani taraf da değil esasında. Bakın hayvanlara, yani sessiz dili olmayanlara hizmet etmek hem insan hem İslami bir davranıştır. Ama hani İmam Şafii'nin çok güzel bir sözü var. Tokken yemek yiyen hastalığa yakalanmak için başka sebep aramasın gibi bir sözü var. Bu bütün bünye için geçer. Hayvan için de
hayvan geçerli. Için geçerli.
Hayvan yemek yiyor, biraz sonra biri de gidiyor, bir daha yiyor. Böyle yüz yuvarlak, top toparlak köpekler ve kediler olmaya başladı.
Evet. Çok güzel bir denge sundunuz aslında. Programın sonuna geldik ama İslami ve insani hususiyetler bir arada ve dengeli şekilde olacak. O zaman huzuru yakalamış oluyorsunuz evde ve sokakta.
Komşuluk kavramı o kadar önemli ki.
Evet.
Yani dinimiz bu kadar önem veriyor ki.
Tabii.
Ha, ben ne kadar yapabiliyorum bilmiyorum. Yani bunu kendimden başlayarak hepimizin sorgulaması lazım.
Büyük şehirlerde çok zor o. Çok zor.
Bir de şöyle bir şey var. Evet. Yani evinizdesiniz. Bazen gayri ihtiyar üst komşu ve alt komşu rahatsız ediyorsunuz.
Evet.
Ama ev hayatı bu. Bağırırsın, çağırırsın. Hı-hı. Mutlu olunca
sevinirsin.
Gülersin. Evet. Sevincini kutlarsın. Ama o kutlama belki yan tarafındakine rahatsızlık veriyor.
Tabii. Evet.
Yani onu bilmiyorsun. Evlerde şimdi evcil hayvan besliyorlar. Hı-hı. Hayvanın saati yok ki. Gece yarısı ceyreti kopuyor.
Evet.
Hadi bakalım. Yani gerçekten bu kavramları güncelleyip yeniden topluma anlatmak lazım.
Yani evde beslenecek hayvan var. Evde beslenmeyecek
evde
hayvan var.
Evde beslenmeyecek hayvan var. İnsanların komşuyu rahatsız etme kavramı
kurallar
nedir?
Kurallar var. O kurallara
nedir? Bunları nedir? Doğru şey yapmak lazım. Bir mahallede inşaat yapıyorsanız, bir yolda, bir yerde inşaat yapıyorsanız, bu inşaat nasıl yapılacak?
Nelere dikkat etmeniz lazım?
Nelere dikkat etmeniz lazım? Araçlarımızın parkı. Park edilmesi.
Evet.
Yani ayrı tabii bir şöyle bir şey var. Yani 3 katlı evler vardı. Sonra onlar yıkıldı. 5-6 katlara çıktı. Şimdi onlar yıkılıyor.
Daha yüksek katlı.
Daha yüksek katlı. Aynı cadde, aynı sokak. Bu son 50 yılın serüvenini anlattım.
Ama otopark yapılmıyor.
Evet.
Araçlar yani sürekli sokağa yayılıyor.
1960'lardan 70'lerden itibarenki süreci anlattım. Sokak değişmiyor. Ama yüksek bina geliyor. Refah seviyesi artıyor. Bir de bir otopark ceza bedeli var. Onu verdiğinizde otopark yapmıyorsunuz. Yapmasanız da olur.
Sokağa park edin.
Sokağa park edin.
Demek istiyor aslında.
Ya olmuyor işte
evet,
bu. Yani bu sefer yaşanılabilir şehirden çıkıyor. Herkes şimdi İstanbul'un civarında bir yer mi olsun? İşte şurada olsun, burada olsun. Ben gideyim, ben bu şehirden sıkıldım.
Evet.
Allah Allah.
Çünkü sokağa çıktığınızda zaten problemle karşılaşıyorsunuz. Evet. Problemlere bir sonraki programda değinelim. Komşuluk dediniz. Komşuluğa değinelim. Ben çünkü İslami hassasiyeti uygun olan bir Müslümanın komşuluk ilişkilerinde düzgün olması gerekiyor. Bugün çok zayıfladığımız bir alan. Bir sonraki programda komşuluğa değinmiş olalım.
Ve şöyle ilginç bir şey var. Komşuluk zayıflatmışız hepimiz.
Evet.
Hepimiz zayıflatmışız. Evet. Ama herkes de kendine göre haklı.
Yoğunuz.
Çünkü hayır, herkes komşudan şikayetçi.
O da ayrı bir dert.
Evet. Herkes komşudan şikayetçi ama kiminki haklı, kiminki haksız o belli değil.
Herkes kendini haklı çıkarıyor.
Çünkü herkesin beklentisi farklı.
Evet.
Şimdi bir 4 çocuklu aile burada. Karşıda veya üstte de
Hiç çocuğu olmayan
çalışan biri.
Evet.
Bak bu başka bir ilişki. Emekli. Artık yaşı iyice
ununu elemiş, elini de duvara asmış.
İlerlemiş birisi var. Yine bu da aynı. 4 çocukluyla şey. Şimdi bu 4 çocuklu ev mesela veya 3 çocuklu ev gerçekten çocuksa, yani küçük çocuksa.
Bağıracak, çağıracak, tabii, oynayacak, yani, zıplayacak.
Ergenlik ve 6 ise gürültü çıkar bu evden. Çıkmama ihtimali yok.
Doğru.
Şimdi o üstteki de devamlı şikayet eder veya alttaki. Şimdi bunun ölçüsü ne olması lazım? Bunların kuralları yok. Daha bu kurallar hiç konulmuyor.
Verdi olarak
hep binalar yapılıyor.
Evet.
Yani mühendislik tarafı var ama sosyal tarafı yok.
Çok doğru.
İşte bu sosyal tarafı olmayınca da evinizde huzur bulamıyorsunuz.
Evet.
Ev alma komşu al. Meselesi evet. Buradan geliyor. Sokak bir sizin güvenle yaşayacağınız, şey yapacağınız bir yer olmaktan çıkıyor.
Çıkıyor. Yani evet. Problem evden başlıyor aslında. Sokağa çıktığınızda da
yaşamışsınız. Öyle gidiyor.
Gidiyor. Peki değinelim dediğim gibi komşuluğa. Biz bu arada evlendiğimizde bir eve taşınmıştık aslında. Orada ilk biz taşındığımız için şöyle bir kural koymuştuk. Bu apartmanda çocuk sesine kimse rahatsız olamaz diye bir yazı yazmıştım ben. Gelen bütün yeni gelenlerin hepsine de hoş geldin gittiğimizde bakın biz buradayız. Çocuğunuz varsa hiç sorunsuz oynayabilir, zıplayabilir. Bu apartmanda kimse çocuk sesinden rahatsız olamaz diye bir kural koymuştuk. O kuralı biz bayağı bir yürütmüştük. Yani şu an işte taşındık ama o zaman kadar yürütmüştük. Çocuklar rahatça belki peki, hani oynayabildi.
Peki o çocuk o apartmanda böyle iyice ihtiyar hasta bir şey var mıydı?
Sonradan gelen kişiler hep biz önce geldiğimiz için o kuralı söylediğimiz için ona uygun olanlar gelmeye başlamıştı bir şekilde. Ama i̇şte, tabii ihtiyarlar olunca bir şekilde bastonla vurmalar falan olduğu için belki bir anlamda.
İşte şimdi o da haklı. Çocuk da haklı.
Evet.
Yani hadi burada orta yolu bir şey, burada bir usul geliştirmek lazım.
Var mı öyle bir usul?
Muhakkak düşünsen var.
Bunu gelecek programda bence düşünelim bir çözüm üretelim. Düşünmek lazım. İslami ve insan olmak lazım.
Yani mühendislikle sosyologluğun birleşme noktası olsun. Yani evin dizaynının ona göre olması lazım.
Yani sosyoloji de giriyor devreye.
Tabii yani şimdi adam demin söylediğim gibi biri binam sağlam olsun. Maliyeti uygun olsun, şu olsun, bu olsun diye bakıyor.
Kafasıyla
bu
hareket
bu mühendis kafası.
Evet.
Ama yandaki komşunun gürültüsünün benim evimin içerisinde olması.
Doğru, onu düşünmüyorlar.
Bu sosyal bir şey. Evet, ara bina, ara duvar ince olması deprem açısından hiç mahsuru olmayabilir.
Ama yalıtımı düzgün olsun.
Ama
teknoloji ona imkan veriyor.
Düzgün yapmıyorsun abi.
Maliyeti kurtarmıyor. Peki komşuluğa değinmiş olacağız bir sonraki programda. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Her programda söylüyorum aslında biz konuşmayı devam etsek de burada kes işaretleri falan yoğunlaştıkça ben aslında ilk 10 tanesini görmüyorum. Ama sonra artık hızlanmaya başlıyorlar. Mecburen kapatmak zorunda kalıyoruz.
Eyvallah.
Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür
program
ederiz.
Hakkında geri dönüşler oluyor. Çok güzel geri dönüşler oluyor. Bu arada o geri dönüşü yapan izleyicilerimize, dinleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bu sizin tabii vesilenizle oluyor Abdurrahman Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun, var olun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, Bir Kültürden İrfan'a programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.